Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi bir Ferberdin 1403, Hicri Kameri 9, Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'de 20 Mart 2024 Çarşamba. Aynı zamanda Nevruz Bayramı'nı idrak ediyoruz. Baharın başlangıcı yeni Hicri Şemsi yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış ve huzur getirmesi temennisiyle Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile İran'da Nevruz Bayramı üzerine yapılan röportaj, İran'da Nevruz'un sayesinde insani tayyibe hayat, Allah'a yakarışlar ve İslam'ı tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Nevruz Bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Reisi 1403 yılı üretimin arttığı yıl olacak açıklamasında bulundu. İran'dan Filistin'e namaz kılanlara yönelik Siyonist saldırı hakkında uyarı. Gazze soykırımına karşı direniş ekseninin istikrarının devam etmesi belirtiliyor. İsrail ve Amerikan askeri ve işgal birliklerine karşı başarılı füze ve İHA saldırıları sürüyor. Danimarka halkı Gazze halkına destek gösterisi düzenledi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 1403 yılı başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda İran milletine Nevruz Bayramı'nı tebrik ederken, başta şehit aileleri ve Nevruz'u anan tüm milletler olmak üzere yeni Hicri Şemsi yılını halkın katılımıyla üretimde sıçrama yılı olarak adlandırdı. İslam İnkılabı rehberi şehitlerin anısını ve isimlerini ve şehitlerin imamını saygıyla anarak İran milletinin tabiat ve maneviyatın iki pınarından istifade etmesini ümit ederek 1402 yılının acı ve tatlı olayları ile ilgili şunları belirtti. Geçtiğimiz yılın güzel olayları ve müjdeleri arasında önemli bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, altyapı alanında üretim, halkın özellikle Kudüs günü ve İslam İnkılabı Zaferi 22 Behmen yürüyüşlerine kapsamlı katılımı, seçimlerin başarılı bir şekilde yapılması, hükümetin çeşitli ekonomik ve siyasi alanlardaki faaliyetleri bu ilerlemeler arasında yer alıyor dedi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca 1402 yılının acı haberleri arasında halkın ekonomik ve geçim sorunları olduğunu belirterek şunları kaydetti. Şehit Süleymani'nin yıl dönümünde Kerman'da yaşanan acı olay, Beliçistan'daki sel ve son aylarda güvenlik görevlerinin başına gelen olaylar, geçtiğimiz yılın diğer acı olaylarından biri. Fakat Gazze'deki olayı en acı olay olarak değerlendirmek gerekir. Geçen yılki slogana atıfta bulunan İslam İnkılabı rehberi, enflasyonun düşürülmesi ve üretim artışı alanında yapılan çalışmaları iyi ancak yeterli olmadığını belirterek şunları kaydetti. Elbette bu kadar önemli bir konunun bir yıl içinde tam olarak hayata geçmesinin beklenmemesi gerektiğini belirterek şu vurguda da bulundu. Yeni yılda da ülkenin asıl meselesi hala ekonomi. Zira ülkenin asıl zayıflığı bu alanda ve bu alanda aktif olarak hareket edilmesi gerekiyor. Ayetullah Hamine'yi yeni yılda ülkenin temel meselesinin ekonomik sorunlar olduğunu belirterek ülkenin enflasyonu, istihdam ve ulusal para biriminin değeri başta olmak üzere ekonomik sorunların çözüm yolu üretimden geçmektedir. Bu nedenle bu yıllarda üretim konusuna daha fazla ağırlık verilmiştir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yeni yılı ve onun mübarek Ramazan ayı ile birleşmesini kutlayarak 1403 yılının üretimin arttığı yıl olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi. İran'da Nevruz, Sıla-i Rahim gibi İslami geleneklerle anılır. Bu bahar, Kur'an baharı ve oruçlu dolu bir mevsimdir. Dolayısıyla İran milleti sevgisinin tecelli şekli daha özel bir hal almıştır. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca şunları kaydetti. 1402 yılı hem tatlı hem de acı olaylarla, önemli iniş çıkışlarla dolu bir yıldı. Ancak yıl içinde yaşanan olayların sonucu İran'ın tüm sektörlerde büyümesi oldu. 1402 yılına İslam İnkılabı rehberi üretimin artırılması ve enflasyonun düşürmesi adını verdi ve hükümetin bunu gerçekleştirme çabaları yoğunlaşmıştı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayrıca şunları kaydetti. Ülke üst üste 3 yıl boyunca %4'ün üzerinde bir büyüme yaşarken Hicri Şemsi 90'lı yıllarda ortalama ekonomik büyüme %1'in altındaydı. Bazıları 3 haneli enflasyonun yolda olduğunu iddia etti. Ancak istatistikler enflasyonun nokta nokta %55'ten %35'e çıktığını ve toplam enflasyonun %40 civarında olacağını gösteriyor. Düşmanın İslam'ı İran'a saldırma girişimini de değinen Cumhurbaşkanı, halkın ve yetkililerin birliğini, empatisini ve işbirliğini İslam'ı İran düşmanlarının başarısızlığının nedeni olarak değerlendirerek şunları kaydetti. Halkın çeşitli alanlarda anlamlı varlığı düşmanları hayal kırıklığına uğrattı. Cumhurbaşkanı Reisi, bölgedeki gelişmelerden ve Gazze'deki savaştan kaçınarak Siyonist rejimin cinayetlerini kınayıp Filistinlilerin Siyonist düşmana karşı duruşunu överek şunları söyledi. Dünyanın zorbaları Gazze'de 2 milyon insanı öldürmek için Siyonistlere milyarlarca dolarlık en gelişmiş silahları ve havan bombalarını sağladılar ama yine de başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam ülkelerinin liderlerine gönderdiği bir mesajla Siyonist rejimin Kutsal Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Kutsal Ramazan ayı boyunca ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırgan eylemlerine karşı uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i İslam ülkelerinin liderlerine hitaben yayınladığı mesajla Gazze'de soykırımın devam etmesinin ve Siyonist rejimin Filistin'in Batı Şeriasındaki savaş suçlarını şüphesiz İslam ümmetinin temel kaygıları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Sahte İsrail rejiminin tehlikeli hedeflerinden biri Filistin hayatının ve kimliğinin tüm izlerini yok etmek, sosyal ve sivil çöküş için koşullar yaratmak ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşayanları zorla komşu ülkelere yerleştirmektir. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerine şunları ekledi. Siyonist rejim, Amerika'nın suç ortaklığıyla Filistin ulusunun ve kimliğinin tamamen yok edilmesi politikasını kasıtlı olarak yürütmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filistin ve Gazze'deki insani felaketi önleme sorumluluğunun başta Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlara ait olduğunu ifade ederek şunları belirtti. Bu hassas durumda ve kutsal Ramazan ayında İran İslam Cumhuriyeti bir ulusa yönelik vahşi soykırımın devamına karşı uyarıda bulunarak soykırımın durdurulması, ablukanın tamamen kaldırılması ve cinayetkar İsrail rejiminin yöneticilerinin ve faillerinin adalete teslim edilmesi için etkili önlemlerin alınmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. İsrail ordusu Filistinlilerin camiye girişini engellemek yönünde Mescid-i Aksa'ya giden yolları kapattı. Ancak işgalci İsrail rejiminin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen on binlerce Filistinli Ramazan ayının ilk cuma namazı için Kalandiye kontrol noktasından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ta Siyonist rejimi Mescid-i Aksa'ya bariyerler kurulması ve burada insanlık dışı eylemlerine devam etmesi konusunda uyarıda bulunarak işgalci İsrail rejimin çabaları karşısında Filistinler sessiz kalmayacaktır vurgusunda bulundu. Mescid-i Aksa Kudüs Yunanistan Filistin kimliğinin ana simgesi olarak biliniyor. Ve sahte rejim bu kutsal mekanı yok etmeye çalışıyor. Ancak Filistin halkının direnci ve uyanıklığı Siyonist rejimin çabalarını boşa çıkarmış ve yenilgiyle karşı karşıya getirmiştir. İsrail'in Gazze şeridinde devam eden saldırılarına ve cinayetlerine tepki olarak Filistin, Lübnan, Irak ve Yemen'deki direniş eksenleri Siyonist mevzilere saldırdı. Siyonist rejim son 5 aydır sürekli olarak Gazze şeridine saldırıyor ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 32 bine yakın Filistinliyi katletti. Geçtiğimiz saatlerde İsrail savaş uçakları ve topçuları El Rimal Mahallesi ve El Şifa Hastanesi çevresindeki çok sayıda eve saldırırken aynı zamanda sağlık ekiplerinin bu bölgelerde yaşayanların tedavisine gitmesini de engelledi. Gazze şehrinin batısındaki Rimal mahallesinde çok sayıda aile işgalcilerin bu bölgeye sürekli saldırıları ve bombardımanları nedeniyle kuşatma altında. Siyonist güçler ayrıca El Halil şehrine ve Ürdün nehrinin batı yakasında bulunan Erihal'daki Aynel Sultan ve Akaba Cabr kamplarına da saldırdı. Bu saldırılara tepki olarak Irak İslami Direnişi, işgal altındaki Filistin topraklarının derinliklerinde Ben Gurion havaalanını insansız hava aracıyla hedef aldı. Irak Direnişi, pazartesi sabahı işgal altındaki Suriye Golan'ında Siyonist rejimin insansız hava aracı üstüne hedef aldığını duyurdu. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs subayları, mücadelecilerin El Şifa Hastanesi kompleksi çevresinde Siyonist ordunun unsurlarıyla çatıştığını ve bunun sonucunda bu rejimin çok sayıda askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Lübnan İslami Direnişi de bu rejimin Gazze şeridinin savunmasız halkına karşı işlediği sürekli suçlara ve Lübnan'ın güney bölgelerindeki saldırılarına tepki olarak Siyonist orduya karşı sürekli operasyonlar düzenlediğini duyurdu ve yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Mücadeleciler Tepe El Tayhat'ta Siyonist rejimin lojistik askeri aracını ve içindeki bir grup askeri güdümlü Hüzeli hedef aldı. Bunun sonucunda çok sayıda Siyonist asker öldü veya yaralandı. İslami Direniş Mücahitleri ayrıca Branit askeri üssünün güneyindeki Siyonist ordu birliğini de füzeyle hedef aldı. Siyonist ordusunun işgal altındaki Kefar Şuba tepeleri ve Lübnan'da işgal altındaki Şiba tarlalarındaki mevzileri de roketlerle hedef alındı. Direniş cephesi, Filistin'in mazlum halkına destek vermek amacıyla işgalcileri ve destekçilerine yönelik başarılı saldırılar gerçekleştirdi. Irak İslami Direnişi işgal altındaki toprakların derinliklerindeki Ben Gurion havaalanını çok sayıda insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu. Yemen ordusu da işgal altındaki Eilat limanını füzelerle hedef aldığını bildirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri de Kızıldeniz'de Mado isimli Amerikan gemisini hedef aldı. Lübnanlı Hizbullah mücahitleri ayrıca ard arda yapılan 5 operasyon sırasında çok sayıda İsrail düşman üssünü roket ve havan toplarıyla imha etti. Siyonist rejim 7 Ekim'den itibaren batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde ve Batı Şeria'da savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlattı. Öte yandan Gazze'deki Filistin direnişiyle Lübnan, Irak, Yemen ve Suriye'deki direniş grupları bu cinayetlerin bedelini işgalci rejimden alacaklarını açıkladı. Son raporlara göre Siyonist rejim Gazze'ye yönelik saldırılarında 31 binden fazla Filistinli şehit oldu, 72 binden fazla insan da yaralandı. Güney Afrika Dışişleri Bakanı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhindeki kararının uygulanmaması bu mahkemeyi zayıflattığını belirtti. Güney Afrika'nın Siyonist rejime yönelik Uluslararası Adalet Divanı yaptığı şikayetin ardından bu mahkeme bir kararla Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımı önlemek için önlem almasını talep etti. Bu bağlamda Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Washington'daki Carney Düşünce Kuruluşu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in bu kararı tamamen görmezden geldiğini belirterek Gazze şeridindeki kriz ve kıtlık koşullarına işaret ederek şunları söyledi. Güney Afrika hükümeti İsrail'in işgalci rejim ordusunun Refah'taki askeri operasyonlarını genişletme kararının gözden geçirilmesi ve bu kararın uygulanmasının engellenmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na acil talepte bulundu. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail rejiminin Gazze şeridi halkına insani yardım göndermesine yönelik kısıtlama ve engellemelerin savaş suçu olduğunu açıkladı. Binlerce Danimarkalı bu ülkenin başkenti Kopenhag sokaklarında toplanarak savaşın derhal durdurulması ve Gazze şeridinde ateşkes talebiyle toplandı. Reuters'ın verdiği habere göre sahte İsrail rejiminin Filistinlilere karşı işlediği suçlar dünyanın tepkisini uyandırdı ve dünyanın her yerindeki insanlar mazlum Filistin halkına desteklerini ilan ederek İsrail'in bu barbar suçlarına karşı çıkılmasını talep etti. Dünyanın farklı ülkelerinde Gazze şeridi halkına verilen halk desteğinin ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçların kınanmasının ardından binlerce Danimarkalı Kopenhag sokaklarında savaşın derhal sona ermesini ve Gazze'de ateşkes talebinde bulundular. Dünya hakları Gazze şeridi halkını desteklerken aynı zamanda Siyonist gazete Jerusalem Post şunu yazdı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Siyonist rejime silah ihracatının durdurulduğunu duyurdu. Aynı zamanda sahte İsrail rejiminin Dışişleri Bakanı Israel Katz, Salı gecesi Kanada'nın Tel Aviv'e silah ihracatını durdurma eyleminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Öte yandan Gazze şeridindeki Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması için derhal harekete geçirmesini talep eden Dünya Bankası, bu bölge nüfusunun yarısından fazlasının kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Dünya Bankası bu finans kuruluşun internet sitesinde yayınlanan açıklamasında şunları duyurdu. Çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere Gazze şeridi halkının yarısından fazlası kıtlığın eşiğinde. Dünya Bankası bu açıklamasında Gazze halkının ihtiyaçlarının hızlı ve kapsamlı bir şekilde karşılanmasına vurgu yaptı. X kanalında yer alan bir haber hesabı küresel adaletin gerçekleşmesinin Siyonist rejimin soykırımının failleri ve destekçilerinin infazına bağlı olduğuna inandığını belirtti. Bu haber hesabında Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve WikiLeaks sızıntısı Julian Assange'in bir fotoğrafını yayınlayarak şunları yazdı. Adil bir dünyada Julian Assange Gazze soykırımı hakkında haber yapmakta özgür olacak ve kasap Biden, Ursula von der Leyen ve Netanyahu idam ipini bekleyecekler. Ve sırada bültenimizin son haberi var. Irak kamuoyu bu ülkede IŞİD hareketlerinin artmasını Amerika'nın Irak'taki işgalci varlığını sürdürme planının bir sonucu olarak nitelendirdi. Irak ve Amerikalı yetkililer arasındaki resmi anlaşmaya rağmen Washington, Irak parlamentosunun tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini öngören kararını uygulamayı şu ana kadar reddetti. Amerika'nın Irak'taki kuvvetlerinin varlığı için en iyi bahanesi Irak'ta IŞİD unsurlarıyla savaşmaktı. Bu nedenle Irak halkı ve uzmanları IŞİD terör örgütünün dahil olduğu bu ülkede son dönemde yaşanan terör saldırıları ve patlamaları Amerika'nın IŞİD bahanesine başvurarak Irak'taki güçlerini sürdürme yönündeki planlı çalışması olarak değerlendiriyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Pakistan'dan Afganistan mevzilerine saldırı başlığı altında. Pakistan ordu güçlerinin Afganistan'daki bazı bölgelere saldırı düzenlemesi iki taraf arasındaki ilişkilerde gerginliği tırmandırırken Taliban da misilleme olarak sınır saldırıları düzenledi. Taliban hükümetinin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu ülkenin sınır güçleri Pakistan savaş uçaklarının saldırılarına yanıt olarak çok sayıda askeri üssü hedef aldı. Taliban, Pakistan'ın hava saldırısında kadın ve çocukların öldürüldüğünü iddia ediyor. Fakat Pakistan ordusuna göre saldırılar terörist grupların mevzilerine yönelikti. Ve Pakistan'da son dönemde yaşanan terör dalgası Kabil'in tam desteğini aldı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi de yayınladığı bildiride, Afgan Taliban'ı yardımı ve modern silahların sağlanmasıyla Pakistan'da terör olaylarının artış kaydettiğini belirtti. Öte yandan Pakistan'da artan terör olaylarında teröristlerin Afganistan'dan Pakistan'a girdiğine dair açık kanıtlar bulunmaktadır. Geçtiğimiz 30 ayda Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinin ardından terör meselesi Pakistan ile Taliban arasındaki en önemli ve zorlu konulardan biri olmuştur. Pakistan, Taliban'ın Afganistan'da TTP olarak bilinen terör örgütü Tehrik-i Taliban, Pakistan'a üs verdiğini ve bu grubun da Pakistan'daki saldırılarını bu ülke topraklarından organize edip yönettiğini iddia ediyor. Afganistan meseleleri uzmanlarından Emin Fercat bu konuda şunları belirtiyor. Pakistan ile Afgan Taliban arasında gerilimi irdelerken TTP'nin Afganistan'daki varlığının yanı sıra Taliban'ın İslamabad'a yönelik isyanı gibi birkaç nedenden söz edilebilir. Bu grubun Pakistan doğumlu olduğu bilinirken şimdi İslamabad'ın Pakistan'ın emir ve taleplerine uymaması çok ağır olacaktır. Her ne kadar Taliban Pakistan'da yeni bir hükümetin kurulmasıyla iki taraf arasındaki ilişkilerin normalleşmeye doğru ilerleyeceğini ümit etse de Pakistan ordusunun Afganistan'daki terörist grupların mevzilerine yönelik hava saldırıları İslamabad'ın Taliban'dan kesinlikle memnun olmadığını gösteriyor. Güvenlik konularıyla ilgili ise grup Pakistan'da yaşanan gerilimi çözmeyi hedefliyorsa ilk başta TTP'ye olan görevi netleştirmelidir. Kendisini bölgenin en güçlü ordularından biri olarak gören Pakistan ordusunun bir terör örgütünü dizginleme konusunda aciz görünmesi ülke kamuoyunda hayal kırıklığına neden oluyor. Fakat Pakistan rakip ülkelerin İslamabad'a baskı yapmak için terör örgütü Tehrik-i Taliban'ı kullanmasından endişe ediyor. Zira siyasi ve güvenlik çevrelerinde bölgedeki rakip ülkelerin terör grupları gibi kapasitelerini birbirlerine karşı baskı aracı olarak kullandıklarına dair şüphe bulunmaktadır. Bu görüşe esas olarak Pakistan ile Hindistan gibi geleneksel rakipler arasında da hakim. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumunu dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Nevruz kutlaması eskilerden günümüze kadar İran halkı arasında devam eden önemli ve en büyük geleneksel bayramlardan birisidir. İran'da bir bayram olarak kabul edilen ve 21 Mart'a denk gelen Nevruz, Ferverdin ayının birinci günü ile ilkbahar sevincinin göstergesidir. 2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3000 yıldan beri kullanmakta olan bu şenliği Nevruz Bayramı olarak ilan etmiştir. 2009 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu da İran yönetiminde ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye ve Özbekistan dahil 7 ülkenin katkısıyla akıl, ümit, itidal, hoşgörü simgesi olan Nevruz'u dünya manevi kültür miras listesine dahil etmiştir. Geleneksel tarihi Nevruz Bayramı ile ilgili sizler için hazırladığımız 4 bölümlük program ve röportajla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini bu şenlik ve münasebetle ilgili sizlere sunacağız. Giresun Üniversitesi Öğretmeniyesi Sayın Doktor Abbas Kara Aslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Ben de öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamladıktan sonra bütün bizim dinleyicilerimizin geleneksel, tarihi, kadimi ve dünyanın en büyük coğrafyasında kutlanan ve aynı zamanda dünyanın en eski bayramı olan Nevruz Bayramı'nı kutluyorum tabii ki.
Hocam şimdi bugünkü sohbetimizde Nevruz Bayramı'nın İran bölgesinde nasıl kutlandığı konusuna değinmek istiyoruz sizinle. Yani tarihi belgelere ve kanıtlara bakacak olursak Nevruz Bayramı İran diyarında geçmişte nasıl kutlanırdı, şimdi nasıl kutlanıyor, nasıl bir yorum ve analiz yaparsınız bu konuda efendim?
Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Ben benim başlangıçta söyledim. Nevruz kuşkusuz dünyanın en eski bayramıdır. Sadece 75 bin sene önceye dayanıyor. Ve aynı zamanda en büyük coğrafyada kutlanan bayramdır. Zira Avrupa'nın göbeğinden başlayarak bütün Orta Doğu'da, Hint Yarımadası'nda, Orta Asya'da hatta Yakutistan'a varıncaya kadar Rusya'nın ta ilerisi noktalarına kadar kutlanan büyük bir bayramdır. Genel olarak Nevruz diye adlandırılıyor. Biliyoruz ki bu Nevruz ne demektir? No Farsça'da yeni demektir, Ruz ne demektir? Yeni gün demektir. Ve bu tabiatın uyanışı ile ilgilidir. Tabiat uyanınca, kıştan uyanınca o eski, çok eski o coğrafyada yaşayan insanlar büyük bir bayram tertip etmişler. Ve böylece toprak uyanıyor, tabiat uyanıyor, tabiatın uyanışıyla birlikte yeşilleniyor her taraf ve böylece yeniden bir yılın başlangıcı oluyor. Bu tabii ki açıkçası bütün bilim adamlarına göre de Nevruz ve Nevruz Bayramı'nın yıl dönümü şu ana kadar tanınmış tarihi açısından en dakik ve en saniyesi ve saliyesine kadar hesaplanmış bir bayramdır. Bu da tabii biliyoruz ki şemsi takvimine göre yapılıyor. Tarihine gelecek olursak tabii ki şöyle bir şey lazım. İran tarihi gerçek olarak 2500 seneden başlanıyor. 2500 senede Pers Kralı Kuruş tarafından ya da Kiros deniyor ya da Kuruş tarafından kuruluşunu temel alınıyor. Ondan önce biliyoruz ki Perslerden önce Medler var. Yani 4-5 tane Med Krallığından söz ediyoruz. Hakamenişler dediğimiz. Ama Medler'e de baktığımızda nihayetinde M.Ö. 400-500 senesinden önce İhtedir Goğu, Vahşefer gibi krallardan söz ediyoruz ama Nevruz'un geçmişi ondan öncedir. Bunu da nereden anlıyoruz? Tabii ki bunu buradan anlıyoruz. İran tarihine ışık tutan ve hatta şöyle söyleyelim, İran'ın birliğinin, beraberinin sembolü ve simgesi olan Ebu'l-Gasım Firdevsi meşhur şehnamesinde bunları dile getiriyor. Neyi dile getiriyor? Şöyle ki, İran'ın bilinen tarihinin ya da Farsların bilinen tarihinin öncesinde iki tane önemli hanedandan söz ediyor. Bunlar Kesraiyan ve Piştadiyan aileleridir. Bunların geçmişi tabi 4-5 bin sene önceye kadar gidiyor. Ve bunlar büyük kralların hepsinin uzunca hükümdarlık yapmış, kralların hepsinin gelenekleri, örf, adet ve tabi Nevruz geleneklerini gösteriyor. Öyle ki Pers krallığına bağlı olan veya Med krallığına bağlı olan veya ondan önce Kesraiyan ve Piştadiyan krallığına bağlı olan bütün coğrafyadan ki bunun içerisinde ta bugünkü Tacikistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı hatta Mısır'ı kapsayacak bölgelerden gelenler Nevruz İran krallığını kutlamaya gelenler, Pers krallığını kutlamaya gelenlerin hepsinin figürlerini elbiseleriyle ilgili biz görüyoruz ki o gün ne giyiniyorsa bugün de o giyinişlerinden biz bu taş önerilerinden görüyoruz. Bu tabii ki efsane değil. Büyük tarihçiler, Grishman gibi, Potrushev gibi, Ivanov gibi büyük tarihçilerin tamamen kaleme aldıkları yazılardan ileri geliyor. Ve bugün müsteşrikler dediğimiz veya İran kültürünü araştıran büyük batılı tarihçiler de bu konuda çok büyük eserler ortaya koymuşlardır. Yıllarca gelip Persepolis'te, Tisfun'da ve tabii ki yine aynı hakeza diğer Darüş'tan, Dara dedikleri, Türkiye'de Dara diyorlar Anadolu'da, Dara'dan ve hatta diğer krallardan kalan Sendineş'te dediğimiz yani yazıtların okumasıyla biliniyor. Bunların hepsi çoğunlukla Perlili dilinde eski Sivil ile yazılmıştır. ve buralarda Nevruz törenleriyle ilgili ve Nevruz'da nasıl kralların bütün bölgelerden gelen o zaman o il olabilir ya da bölgeler olabilir, satraplık diyoruz. Bu satraplıklarla ilgili bu şeylerin düşüncelerini dile getirdiklerini görüyoruz. Van Gölü kıyısında yine dağara bir Pers kralından kalmış muazzamca bu törenleri anlatan büyük bir kalıntını biliyoruz var olduğunu. Haseda Ege'de İzmir'in yakınlarında yine büyük bir satraplıkta kalan, büyük bir o dönemin satrap olan ya da valisi olanlar yine bu törenlerle ilgili törenlerin nasıl yapıldığına dair fikirler ediniyoruz. Haseda Tisun'da ve diğer yerlerde ve bu kısa sürede kalacağı zaman da ne yazık ki bu barbar IŞİD'cilerin ve bu Selefi örgütlerin o eski krallıklara ait tarihi eserleri yok etmeleri tabii ki çok üzüntü vericidir. Özellikle bundan önce biliyoruz ki Musul'da Musul Kütüphanesi yakıldı. Musul'da şimdi müzede çok eski dönem Asurlulardan, Babillerden, Keldellerden kalan tarihi eserler yerle bir edildi, yok edildi. Muhteşem anıtlar, muhteşem figürler, muhteşem heykeller. Ne yazık ki bu barbarlar yine eski bir Aşkani veya Suluki dediğimiz. Bu krallık Suluki ile Aşkanilerle ilgili bir fikir verecek olursam bu Hetra şehri şunu söyleyeyim. Perslerden sonra yani Ahamenişlerden sonra İskender'in, Makedonya'nın İskender'in İran coğrafyasını ve bütün Orta Doğu'nu ele geçirdikten sonra bazı hükümdarlıklar kuruldu. Bunlar ortak yani İran medeniyetiyle Pers medeniyetiyle İyon medeniyetinin ortaklaşa kurduğu yani Makedonya İskender'in komutanlarıyla İranlıların evlenmesiyle meydana gelen bir Sülukistler veya Sülukiler veya Partiler veya Aşkaniler dediğimiz hükümdarlıklar kuruluyor. Ve bunlardan birisi de bugün dediğimiz bu Hetra şehridir. Arapça Hezra diyoruz. Nevruz birleştirici bir unsurdur. Nevruz bütünleştirici bir unsurdur. Nevruz bütün entegrasyonu sağlıyor. Ve o gün 21 Mart'ta, 20 Mart'ta bütün coğrafyanın insanı tabiatın yeniden dirilişini her ne sebeple olursa olsun birisi dediğim gibi Cemşit Kral'ın tahta çıkışını kutlar birisi kahve ahendelizi kahvanın Dahaç diye o zaman için bin bir hükümdarlık sürmüş Dahaç'ı dağlarda zincire vurmasını kutlar birisi Teberistan dediğimiz bugün için İran'ın Mazandaran eyaletinde yine aynı şekilde kralın o bölgeleri esir edip zincirleyip İran'a getirmesini kutlar. Herkes bir yandan yüklüyor ama önemli olan aynı nefesle aynı düşünceyle aynı sevgiyle bu bayramı itirak etmeleridir. Emperyalistlerden gelecek tehlikelere karşı birlikte aynı yürekle, sevgiyle karşı koyacakları en önemli temel simento diye bir görev yapacağını ben düşünüyorum. Nevruz bir tek bayram değil. Aynı zamanda bütün coğrafyanın dediğim gibi mezhepler üstü, dinler üstü, itirar üstü, soylar üstü birleştirdiği bir unsur diye düşünüyorum.
Evet.
Ve tabii ki böylece bütün Anadolu insanlığının da İster Kürt, ister Alevi, ister Türk, ister Türkmen, ister Fars, her kişi Şia, Sünni, hiç fark etmez. Hepsinin tabi ki Nevruz'un kutlu, mübarek ve hayırlı vesile olmasını tabi ki Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Apaz Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda geleneksel tarihi Nevruz Bayramı ile ilgili uzman konuğumuz Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Afaz Karaarslan'ın görüşlerini dinlediniz. Bugünkü sohbetimizde İran diyarında Nevruz Bayramı'nın nasıl kutlandığı konusuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibel kulubi vel absar. Ya mudabbirel leyli vel nehar. يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال
İran'da Nevruz'un sayesinde insani tayyibe hayat. Hicri Şemsi takvimine göre yeni yılın ilk günü doğanın yeniden dirilmesine denk gelir. Bugün insanların da içten değişmeleri ve maddi, manevi ve ruhi durumlarını ıslah ederek değişime uğramaları için bir fırsattır. Kuşkusuz değişim yaratmak Allah-u Teala'nın işidir. Ama yine de bizler de içimizde, hayatımızda ve dünya genelinde değişim yaratmak için elimizden geldiğince çaba harcamalıyız. Evet dostlar, ilkbahar mevsimi bir kez daha tüm güzelliği ve tazeliği ile birlikte neşe, sevinç ve gönül birlikteliğini getirdi. İlkbaharda neşe ve mutluluk genel bir duyguya dönüşür. Herkes güzel, mutlu ve bereket dolu bir yıla başlamak üzere bir olur. İlkbahar sayesinde hayat insan ruhunu neşelendirir ve huzura kavuşturarak doğanın mutlu şenliğine eşlik etmeye yöneltir. İnsan ilkbaharda varlık aleminin emsalsiz güzelliklerini düşünerek yüce Allah'ın varlığını daha iyi idrak eder. Nitekim Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190. ayetinde şöyle buyuruyor: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. İlkbahar Allah-u Teala'nın insanları hidayete erdirme ve terbiye etmesinin ayetlerinden biridir. İlkbahar doğanın uyanan canı, gaflete kapılan insanın ruhuna yeni bir ruh kazandırır. Gelin biz de doğada yaşanan bu değişimle bütünleşelim ve Allah-u Teala'ya kavuşma şevki ve saf ve tertemiz bir kalple ruhumuzda değişim yaparak nefusun en güzel namesini birlikte söyleyelim. Ey gözü ve kalbi değiştiren Rabbim! Ey gece ve gündüzü tedbir eden Rabbim! Ey yılı ve insanların halini değiştiren Rabbim! Bizim halimizi de en iyi hallere değiştir. Nevruz değişimdir. Beşerin değişimini simgeleyen doğada değişimdir. Doğanın dirilişi, kıyamette dirilişi hatırlatır. ve geçmiş günahlara tevbe etmek ve daha iyi olmak için iyi bir fırsat sayılır. Doğanın yeniden dirilişi, insanın ölümden sonra dirilişini ve ahiret aleminde ilahi mahkemenin önüne çıkacağını hatırlatır. Bu yüzden Allahu Teala Yasin suresinin 78 ve 79. ayetlerinde nasıl yaratıldığını unutan ve kıyamette yeniden dirileceğini inkar edenlere verdiği cevapta şöyle buyurur. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin de buyurduğu üzere dua aleminden bir nevi değişimle beraber olan yeni yılın ilk günü doğanın yeniden dirilmesine denk geliyor. Bugün insanların da içten değişmeleri, maddi ve ruhi durumlarını ıslah ederek değişime uğramaları için bir fırsattır. Kuşkusuz değişim yaratmak Allahu Teala'nın işidir. Ama yine de bizler de içimizde, hayatımızda ve dünya genelinde değişim yaratmak için elimizden geldiğince çaba harcamalıyız. Evet, ruhumuzu tazeleyen ve ahiret aleminden yeni bir hayatı hatırlatan duanın yeniden diriliş nimeti ancak Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim olması ve kerem ve lütfunun sonucudur. Allahu Teala böylece gönülleri alemin yeniden doğmasına ve insan ruhunun sonsuz hayatına yöneltmek ve duaya yeniden bir hayat fırsatı verdiği gibi insanlara da ilahi halifelik derecesine ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olmaya layık olacak yeni bir fırsat vermek istiyor. Bu yüzden Allahu Teala Rum suresinin 50. ayetinde insanları uyararak şöyle buyurmakta. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. Evet, ölmüş dua nasıl ilahi rahmet meltemiyle yeniden canlanıyorsa, insanların ölü kalpleri ilahi rahmet meltemiyle yeniden dirilir. Ancak bunun için insan yeniden dirilebilmek için dua gibi kendini ilahi rahmet meltemine maruz bırakması gerekir. Gerçekte her yeni yıl bir kez daha geçen ömrümüzü hatırlama fırsatı ve yaşam fırsatının sonuna bir adım daha yaklaştığımızı unutmamak ve ilkbahar şevkinde değerli ömrümüzün her anının kıymetini bilmemiz için bir ikazdır. Allah-u Teala doğa yeniden hayat vererek hem mahluklarını öldürme hem ardından yeniden hayat verme gücünü sergilemekte hem insanlara onları nasıl yaratarak öldürdüyse kıyamet gününde de yeniden dirilterek ilk günkü gibi yaratabileceğini göstermektedir. Nitekim Yüce Allah Kıyamet Suresinin ilk ayetinde bu konu hakkında şöyle buyuruyor. Kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kanayan, pişmanlık duyan, nefse yemin ederim, diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Kur'an-ı Kerim öğretilerine göre insan bu dünya için yaratılmamıştır ve yaşamının değeri ebediyette bekası kadardır. Bu yüzden maddi ve dünyevi hayat insanın yüce ruhunun yetenekleri ve kabiliyetlerini karşılayabilecek düzeyde değildir ve ölümsüz hayat olarak tabir edilen uhrevi hayata kavuşmak üzere dünyevi hayata ayak basmış, böylece dünyevi hayatta amellerine göre uhrevi hayatını belirleyecektir. Hal böyleyken ve dünyevi hayatın önemli ve belirleyici sebepleri bilinirken, şimdi doğru amel etmek ve ilahi emirlere uygun yaşamak gerekir. Zira gerçek hayat ilahi emirlere ve men ettiklerine uymanın sayesinde olan tayyibe hayat, insanın uhrevi saadetini güvence altına alır. Dolayısıyla manevi ve tayyibe hayat en asil ve en üstün hayattır. Ve insan tüm çabasını tayyibe hayata ulaşma yolunda sarf etmelidir. Dünyevi hayat, İnsan ve hayvan arasında ortaktır. Ancak insan ve meleklerin arasında da bir takım ortaklıklar vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'in ısrarı, biz insanları insanla melek arasındaki ortak hayata ulaştırmaktır. Böylece biz de meleklerin derecelerine, hatta daha yüksek derecelere nail olabileceğiz. Bu yüzden Allahu Teala Enfal suresinin 24. ayetinde müminlere hitaben şöyle buyurmakta: "Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız." Evet, Yüce Allah ve Peygamberinin daveti ebedi tayyibe hayata davettir. Zira Yüce Allah ve Peygamberi bizleri diriltmek istiyor. Gerçekte burada mümin olarak hitap edilenler de gönülleri diri olan insanlardır. Buna göre artık insan hayatı hayvan hayatı ile ortak değildir. Ve İmam Seccad aleyhisselamın Sahife-i Seccadiye'nin ilk bölümünde buyurduğu üzere, İnsanla hayvan arasındaki sınır şöyle belirlenir: İnsan hamd eden canlıdır. Bir başka ifadeyle insan konuşan hayvan değil, Allah'a hamd eden bir canlıdır. Dolayısıyla Allahu Teala tüm rahmetini ve lütfunu sunduğu ilkbaharda bizler de kalbimiz, dilimiz ve amelimizle onun nimetlerine şükretmeli ve doğanın yeniden dirilişini görerek kıyamette yeniden dirilişin ikaz edilmesinden azami derecede yararlanmalı ve ruhumuzu yüceltmeliyiz. Zira bu fırsatın kıymetini bilmeden gözümüzü tüm bu uyanışa ve uyarılara kapatacak olursak, konuşan hayvan bir yana, hayvandan bile daha sapkın oluruz. Allahu Teala A'raf suresinin 179. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Lahum kulubun la yefkahuna biha ve lahum a'yunun la yubsiruna biha ve lahum azanun la yesma'una biha. Ulaika kel en'ami bel hum adal. Ulaika humul gafilun.
Andolsun, biz cinler ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır. Onlarla kavramazlar. Göğüsleri vardır. Onlarla görmezler. Kulakları vardır. Onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Evet değerli dinleyicilerimiz, yeni yılı ve ilahi sonsuz gücü temsil eden doğanın yeniden dirilişi ve ilkbaharın gelişi dolayısıyla hepinizi canı gönülden kutluyor ve hepiniz için Yüce Allah'tan bereket, saadet ve maneviyat dolu bir yıl temenni ediyoruz. Umarız Allahu Teala doğanın yeniden dirildiği şu günlerde bizim kalplerimizde de yeniden bir diriliş yaratsın. Öyle ki onun halifesi olmaya layık olalım ve evliyanın kazandığı dereceleri kazanalım. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Beklemek, sıradanlaşma, tekrar, tekrar, tekrar. Her gün yorgun bedenimi gece vaktine kadar büyük bir zorlukla oradan oraya sürüklüyorum. Güneş batınca ben ve yorgunluğum, ben ve özlemek. Varlığım korku ve endişeyle dolu, umursamazlıklardan, yarın olmak için tamamen ilgisiz. Kendime soruyorum, ne oldu? Uğruna savaştığım bu hayat ve refah şimdi avuçlarımda. Öyleyse niye mutlu değilim? Niye mesut hissetmiyorum kendimi? İşte cevapsız kalan bu soru, hayatımdan yaşama zevkini çalmıştır. Şimdi bu sorunun cevabını bulmak ve huzura ermek için savaşıyorum. Thank you. Allah'ım, ey bağışlayan, sana sığınırım. Tüm iniş ve çıkışlarda benimle olan sana. Bir gün daha çocukken, ailevi ve sosyal sorularıma rağmen, Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti tilavet ettim. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Tüm benliğim ile kendimi sana bırakıyorum. Güven ve kalpten gelen imanla. Her defter kitabımın başında şöyle yazdım. Allah'ım, ben sana tamamen güveniyorum. Var gücümle çalışıyorum. Ve sonucu içinde sana hiç ısrarcı olmuyorum. Israr etmedim. Sadece koştum, koştum ve savaştım. Senin vaatlerin yalan olmaz ki. Sen verilen sözün üzerinde durmakta eşsizsin Allah'ım. Verdiğin sözü bozmazsın. Ben tam emin olarak koştum ve hayalimdeki hayatı kerpiç kerpiç işledim. İş, melek ve rahat bir yaşam için ihtiyaç olan her şeyi sağladım. Bunlara ulaşınca dünyanın en mesut ve bahtiyar adamı olacağımı sanıyordum. Fakat ulaştığım tek şey yorgun bir ten, umursamaz bir kalp ve duygusuz bir ruhtu. Kendime soruyordum, bu muydu gençliğini uğruna harcadığın hedef? Ve bir cevap bulamıyorum. Ve ben yine sana ulaşıyorum. Allah'ım, kendimi tanımıyorum, unutmuşum. Bu hayatın her şeyi yerli yerinde benden başka. Kendimi kaybetmişim. Allah'ım, zevklerim beni mutlu etmiyor. Beni bul, beni her zamanki gibi kucakla ki kendimi bulayım. Beni bul. Rahmeti ve sevgisi ebedi olan ey Allah, sen benim en kadim dostumsun, en kadim yoldaşım, benim yol arkadaşım. Sen beni kendimden daha iyi tanıyorsun, beni bana tanıttın. Ben kendimi kentin kalabalığında kaybettim, beni bul. Ey her iki dünyanın en eski varlığı, ben kendimi aynada tanımazsam eğer, fakat sen her zamanki alışılmışsın, aynı eski, en eski. Başlangıçtan daha eski, her hılkatından ve her mahlukundan daha eski. Daha da geriye gidiyorum, güneşin doğuşundan da. Daha da geriye gidiyorum, toprakta ilk tohumun yeşermesinden önceye. Daha da geriye gidiyorum, renksizlik içinde yedi göğe hayat vermeden önceye. Ben senin izninle yokluktan varlığa hübut ettim.
bir göz kırpmada, ağır günah yüküyle, bin bir zaaf ve eksikliğe sahip ve her yere çakıldığımda kimsesizlik ve umutsuzluk, gün batımında kederli kalple, yıkılmaktan ve yalnızca ayağa kalkmaktan korku ve endişeyle sana dönüyorum. Her defasında daha geç, her defasında daha utanmış, her defasında daha başı öne eğik. Beni bul ki kendimi bulayım. Beni bulacağını bildiğim için daha da mahcup oluyorum. Hayatın sıradanlığını gözden geçirmem beni Cevşen-i Kebir'e ulaştırıyor. Cevşen-i Kebir'i açıyor ve en başta Ya Kadim zikrine ulaşıyorum. Bu ilk başta duanın en başında tüm hayatım yok olduğumdan var oluncaya kadar tüm hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Kalbim titredi ve gözlerim yaşla doldu. Nefesten nefese daha da ağırlaşan benim kalbim titriyor. Sen ve senin sevgin beni çağırıyor. Ve tekrar kendimi buluyorum. Cevşen okumaya geldim Allah'ım ve seninle aşk nefeslerimde yenilenmeye. Ey Rabbi, ey kerem sahibi muazzam, sen kadimsin. Her başlangıçtan ve her sondan ve ben ağır günah yükümle senin zayıf kulun, zayıf ve aşık kulun, ki sen sensin, ben de benim. Eski zamanlarda yolda yürüyen bir adam bir kafatasına rastladı. Ona baktı, durdu, düşündü ve sonra "Ey Allah'ım, sen sensin ve ben de benim. Sen her zaman bağışlamaya dönersin. Ben her zaman günaha dönerim." dedi. Ardından secdeye kapıldı. Nida geldi, başını kaldır. Sen sensin ve ben benim. O anda bağışlandı. Allah'ım, ben ismin hakkına sana el açıyorum. Ey Rahman, ey Rahim, ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim, ey her şeyi ayakta tutan Mukim, ey azamet ve yücelik sahibi Azim, ey Kadim, ey her şeyi bilen Allah'ım, ey Hilim sahibi Halim, ey hikmet sahibi hakim. Münezzehsin sen ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bismik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Mughim, ya Azim, ya Kadim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim. Subhaneke ya la ilahe illa ent الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Yaratmak ve yaratıcılık Yüce Allah'ın sıfatlarıdır ve fiili sıfatları arasında yer alır. Şöyle ki, Allahu Teala varlık aleminin yegane yaratanıdır ve ondan başka yaratıcı yoktur. Gerçeği yaratma fiili bazen insanların yaptığı çalışmalar içinde kullanılır. Örneğin falanca ressamın şu sanat eserini yarattı deriz. Fakat unutmamak gerekir ki insana yaratıcı gücü için zemin hazırlayan güç yine Allah-u Teala'dır. Yani insan Yüce Allah'ın ona verdiği yeteneklerle yeni bir iş veya yeni bir esere imza atabilir. Oysa yaratıcılık Allah'a aittir ve onun ilahi zatının dışında hiçbir şeye bağlı değildir. Ra'd suresinin 16. ayetinin son bölümünde şöyle okumaktayız. Allah her şeyi yaratandır ve O birdir, karşı durulmaz güç sahibidir. Bu ayete göre Allah-u Teala var olan her şeyi yaratandır. Mahlukları yaratan ve onlara varlık kazandıran yegane Allah'tır.
Varlık aleminde var olan tüm mahluklarla ilgili bir başka nokta, bu mahlukların sürekli ve her zaman Allah'a muhtaç olmalarıdır. Ve hiçbir mahluk, hiçbir koşul altında Allah'tan bağımsız olamaz. Örneğin var olmak için Allah'a muhtaç olan insan var olduktan sonra ve varlık alemine ayak basmanın ardından da hiçbir zaman Allah'tan bağımsız olamaz. Gerçekte insanın Allah'a olan ihtiyacı sadece giyim kuşam, yiyecek veya diğer maddi ihtiyaçlarıyla sınırlı değildir. İnsan her şeyde ve her alanda Allah'a muhtaçtır. Nitekim insanların tüm varlıkları, maddi ve manevi imkanları, sağlığı, güvenliği, düşünme gücü, bilgisi ve kısacası her şeyi Allah Teala tarafından kendisine sunulmuştur. O zaman insan yaşamının tüm alanlarında onu yaratan Allah'a muhtaçtır.
Allah-u Teala'nın yaratıcılığı konusunda söylenmesi gereken bir başka nokta, Yüce Allah'ın hem eşyaları ve mahlukları yarattığı ve hem eşyalara ve mahluklara hakim olan tüm yasaları ve özellikleri belirlemiş olmasıdır. Örneğin Allah-u Teala hem ayı ve güneşi yarattı ve hem onlara ışık ve sıcaklık kazandırdı. Kuşkusuz Yüce Allah irade buyurduğu her anda bu özellikleri onlardan geri alabilir. Gerçi yaratıcılık Allah'a mahsustur. Fakat bu mesele insanın amellerinde özgür olması ve seçim hakkı ile çelişmez. Çünkü yine insanın gücü, aklı, şuuru ve hatta özgürlüğü ve iradesi de Allah-u Teala'dandır. Allah-u Teala yaratandır. Öte yandan bizler de özgür failleriz. Allah-u Teala her türlü fiilin gereksinimi olan her şeyi yaratandır ve bizler de bu eşyaları kullanmak veya kullanmamakta serbest sayılırız.
Allah Teala'nın yaratıcılığı hakkında Kur'an-ı Kerim'in Mümin Suresi'nin 62. ayetinde şöyle okumaktayız. İşte o her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Bu ayetten Yüce Allah'ın hem Rab ve hem tedbir eden ve hem yaratan olduğu ve yaratma işinin de sürekli ve daimi bir iş olduğu anlaşılır. Yüce Allah'ın işi mahlukları yarattıktan sonra bir köşeye çekilmek ve sadece seyretmek değildir. Bilakis varlık âlemi her an Allah Teala'nın varlığının feyzinden yararlanır ve varlık âleminin feyizlerine feyizler eklenir ve mahluklar her an onun pak varlığından varlık kazanır. Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 164. ayetinin bir bölümünde vurgulandığı üzere Allah Teala tüm her şeyin Rabbidir. Bu yüzden varlık aleminin yaratılışı ve tedbir edilişi yaratılışın ta başlangıcından itibaren Allah Teala'nın elindedir. Bir başka ifadeyle yaratıcılık Rabbanilikten ani varlık alemini tedbir ve yönetmekten bağımsız değildir ve esasen varlık alemini tedbir etmek yaratılmasıyla iç içedir.
Tahran Radyosu.
İşte bu yüzden Allah-u Teala'ya hitap ettiğimiz ve Kur'an-ı Kerim'de de sık sık yer alan sözcüklerden biri de Rab sözcüğüdür. Rab aslında terbiye ettiği, yetiştirdiği ve ıslah ettiği bir şeyin maliki ve sahibi olmaktır. Her gün 5 vakit namazda tekrar tekrar okuduğumuz Hamd suresi de Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlar. Burada Rabbul Alemin yani tüm alemlerin Rabbi demektir. Yani Allah hem tüm mahlukları yaratmış ve hem malikidir ve hem onları tekamüle erdirir ve onları yetiştirir ve tüm varlık onun talim ve terbiyesi ve gözetimi altındadır. Ve tüm mahluklarıyla yakın ve daimi ilişkisi söz konusudur. O zaman tüm hamd ve takdir Allah içindir. Çünkü Allah bu güzel varlık alemi ve içindeki tüm mahlukların kemallerinin maliki ve sahibidir. Ve Allah'ın varlık alemini tedbir edişi en iyi şekildedir.
Evet, dünyayı ve insanı tedbir eden tek varlık Yüce Allah'tır. Ve alemin tedbiri de O'nun elindedir. Hiçbir mahluk O'nun izin ve iradesi olmaksızın varlık aleminin yönetiminde müdahalesi söz konusu olamaz. Allah Teala hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmaksızın alemi yönetir ve bu işte ne bir eşi ve ne de bir benzeri veya ortağı vardır. Mahlukların tedbir edilmesi ve yönetilmesi, onları korumak, hayat vermek, öldürmek ve rızkını vermek gibi birçok müstakı söz konusudur. Ve hepsinden daha da önemlisi, Allah Teala'nın tüm mahlukları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmesidir.
Öte yandan varlık alemindeki tüm mahlukların arasında insan özel imtiyazlardan yararlanan bir mahluktur. Örneğin insan iradeyle beraber yaratılmıştır ve bu yüzden hayır veya şer yolunu seçmekte serbesttir. Ancak insanlar içinde ancak onu iyi tanıyan ve ruhi ve psikolojik durumu iyi bilen bazı yasalar belirleyebilir. Ve insanı hiç kimse onu yaratan Allah'tan daha iyi tanıyamaz. O zaman ancak Allah insan gibi irade sahibi bir mahluk için yasalar belirleyebilir ve nasıl saadete erebileceği ve ondan iradesini hangi yolda nasıl kullanması gerektiğini isteyebilir. Bir başka ifadeyle ancak Allah insanlar için yasalar ve onların sınırlarını belirleyebilmeye ve emretmeye hakkı vardır. Nitekim Yüce Allah, vahiy ve peygamberlerin yardımıyla bu önemli meseleyi gerçekleştirmiştir.
Yüce Allah'ın sürekli onunla adlandırıldığı ve mübarek Bismillahirrahmanirrahim ibaresinde de yer alan diğer sıfatları Rahman ve Rahim sıfatlarıdır. Rahman bağışlayan ve Rahim de mihriban demektir. Rahman sıfatı Yüce Allah'ın genel rahmetine işaret eder ve bu da dost düşman, mümin kafir, İyi kötü bütün mahlukları kapsar. Çünkü Yüce Allah'ın rahmet yağmurunun sınırsız olduğunu ve her tarafı kapsadığını bilmekteyiz. Bütün kullar hayatın çeşitli muhibetlerinden yararlanır ve Allah Teala'nın açık sofrasında yer alan nimetlerden faydalanır. Bunlar Allah Teala'nın genel rahmetidir ve bütün mahlukları kapsar. Ancak rahim sıfatı Allah'ın has rahmetiyle ilgilidir ve ancak mümin, salih ve itaatkar kulları kapsar. Çünkü bu insanlar iman ve salih amelleriyle ilahi has rahmeti hak etmiştir. Ve fasık, günahkar ve kötü insanlar bu rahmetten nasipsizdir.
Rahman sıfatı Kur'an-ı Kerim'de de her yerde mutlak şekliyle yer alırken genel bir kavram olduğu bellidir. Oysa rahim sıfatı her yerde şartlı bir şekilde ifade edilmiş ve özel bir kesimle ilgili olduğu belirtilmiştir. Örneğin Ahzab suresinin 43. ayetinde Allahu Teala'nın müminlere karşı rahim olduğu beyan edilmiştir.
Yüce Allah'ın sıfatları ile ilgili bugünkü sohbetimizi Allah Resulü'nden bir vecize ile noktalamak istiyoruz. İslam peygamberi şöyle buyurur. Yüce Allah'ın 100 rahmet kapısı vardır ki bunlardan birini yeryüzüne nazil etmiş ve tüm mahluklar arasında paylaştırmıştır. Ve insanların arasındaki tüm duygu ve sezgiler bu kapının ışığındadır. Fakat 99 bölümünü de kendine saklamıştır ve kıyamet gününde kullarını bunlardan yararlandıracaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sona geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsuday.ir'den takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.